الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Eğer onların sırt çevirmeleri ağrına gittiyse, elinden geliyorsa yer kürenin derinliklerine inen bir yarık ya da göğe çıkaracak bir merdiven bul da onlardan bir delil getir. Eğer Allah dileseydi onları doğru yolda bir araya getirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak işitebilenler çağrıya karşılık verebilirler. Ölülere gelince onları Allah diriltebilir. Sonra hepsi onun huzuruna çıkarılacaklardır. En'am 35-36. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Harf İbni Amr İbni Nevfel Kureyşli bir toplulukla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Muhammed, diğer peygamberler gibi sen de bize Allah'tan bir mucize getir. O zaman muhakkak seni tasdik edeceğiz" derler. Resulullah mucize getirmeyince yüz çevirirler. Bu da Resulullah'a çok ağır gelir. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu demiştir. Şimdi ayeti gramer bakımından ele alırsak, ayetin başındaki şart cümlesinin cevabı gizlenmiştir. Çünkü bu okuyucular indinde malum olan bir şeydir. En-nafak kelimesi yer altındaki gizli yol manasındadır. Bu yolların başka bir yere açılan bir çıkışı vardır. Nitekim Arapçadaki nafika'ul yarbu, köstepek yuvası ifadesi de bu kelimeden alınmadır. Çünkü köstepek yerin dibine doğru bir delik açar, sonra o dipten başka bir delik açarak yeryüzüne çıkar. Böylece sanki o bir tünel açarak yeryüzünü yiyip tüketmektedir. Yani kendisi için bir başka taraftan geçit yapıyor. Münafık da bu kökten ötürü bu şekilde isimlendirilmiştir. Çünkü o da köstepeğin yapmış olduğu yuva gibi ortaya koyduğu halden başka bir hali ve inancı içinde saklamaktadır. Es-sulleme kelimesi selamet kelimesinden türemiştir. Binaley sulem kelimesi seni çıkaracağın yere ulaştıran şey manasındadır. Allah'ın bu sözden maksadı ise o kafirlerin iman etmeleri hususunda Resulullah'ın arzusunu kesip atmak, böylece imandan yüz çevirmeleri ve küfre yönelmeleri sebebiyle sıkıntı ve üzüntü duymamasını sağlamaktır. Ayetin devamındaki وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَّمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, Allah dileseydi elbette onların hepsini hidayete toplardı. Bu ayet Resulullah'ın insanları hidayete getirmeye çalışıp da başarı sağlayamadığı bir anda onun yüreğine su serpmek için getirilmiş olması ayetin insicam içerisinde olduğunu gösterir. Çünkü bir insan bir işe kalkışır, o işi başaramazsa hüzün ve keder içinde olur. İşte bu esnada birisinin kendisini teselli etmesine ihtiyacı vardır. Teselli edecek kimsenin izleyeceği yol, takınacağı tavır, o kimsenin o işi başaramamasının nedeni kendisinden kaynaklandığı değil, işin zorluğundan kaynaklandığını ona telkin etmesidir. İşte Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüzün ve keder içinde olduğu bir halde hidayet etmenin, doğru yola ulaştırmanın kendi elinde olmadığını ona göstermek, anlatmak için bu ayeti getirmiştir. Şayet Allah onlara hidayet etmeyi murat etseydi, onları baştan hidayet üzere yaratırdı. O zaman insanlar melekler gibi ta yaratılışlarından itibaren muttaki olacak şekilde Allah insanları halk eylerdi. O takdirde peygamberler ve kitaplar göndermeye Allah'ın yolunun yavaş yavaş yerleşmesi için müminlerle kafirleri çatışmaya sokmaya hiç gerek kalmazdı. Onun için Habibim üzülme diyerek Resulullah'ı Allahu Teala teselli etmektedir. Allahu Teala ayetin sonundaki فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ o halde sakın cahillerden olma buyruğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bu halde nehyetmektedir. Bu nehi onun bu hale yönelmiş olduğu anlamına gelmez. Nitekim وَلَا تُطُعَ كَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ kafirlere ve münafıklara uyma. Ahzab 48 ayeti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara itaat ettiği ve dinlerini kabul ettiği manasına delalet etmez. Bundan kast o kafirlerin yalanlamalarına karşı üzüntünün şiddetlenmesi uygun düşmez. Yine senden yüz çevirmelerinden ötürü feryat etmen de doğru değildir. Çünkü eğer böyle yaparsan halin cahillerin haline benzer manasınadır. Ancak cahiller karşıdaki kimsenin daveti kabul etmemesi halinde saç baş yolmaya veya yeise kapılıp daveti terk etmeye yeltenir. Oysa ya Resulüm sen böyle değilsin demektedir. Ayetin devamındaki اِنَّمَا يَسْتَج۪يبُ اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ davete ancak seni dinleyenler icabet eder. İşte bu ayet Allah'ın Resulullah'ı teselli ettiği ikinci gerekçedir. Yani karşı taraftakilerin ölüler olduğunu, ölülerin ise daveti işitemeyecekleridir. Ancak daveti vicdanları uyanık olanlar doğru ile yanlış arasında aklı yargıda bulunmaya çalışanlar, kasten ve inatla kalplerinin kapılarını kilitlemeyenler, akıllarına pranga vurmayanlar işitebilirler buyurmaktadır Allah-u Teala. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ سُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra ona döndürülürler. Peygamberimizin yüce Allah katından getirdiği gerçeğe muhatap olan insanlar iki kısma, iki ana gruba ayrılırlar. Bu gruplardan birini diriler, işitenler ve fıtri algılama cihazları canlı olanlardır. Ve bu kimseler dış etkilere karşı açıktırlar. Bunları yukarıda açıkladık. Çağrıya muhatap olan insanların diğer grubu ise fıtri mekanizmaları işlemez durumdadır. İşitmezler, algılamazlar. Onlar ölülerdir. Körü körüne bir yola girip onu bırakarak apaçık olduğu halde doğru yolu izlemeye hazır olmayanlardır. Bu grubun eksikliğini duyduğu şey muhatabı olduğu gerçeğin delil yetersizliği değildir. Bilakis bunlarda eksik olan yargılama, algılama ve akletmedir. Bu türlere delil göstermek anlamsız ve yersizdir. Onların işi yüce Allah'a kalmıştır. Eğer dilerse onları diriltir, bunun için diriltmeyi hak eden bir çaba göstermeleri, dirilmeye layık olduklarını yüce Allah'a kanıtlamaları gerekir. ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ sonra ona döndürülürler. Allahu Teala onların ölü olduklarını, bundan dolayı da işitemeyeceklerini açıkladıktan sonra onların kendine dönüşünü zikretmektedir. Sanki bu onlara bir cevap mesabesindedir. Yani onlar şu anda ölüdürler, onun için işitmezler. Bakalım dirilip de hesap zamanı geldikleri zamanda işitmemeye çalışacaklar, o zaman göreceğiz demektedir. Bu ayetleri açıklamayı tamamladıktan sonra İslam davasını yüklenenlerin bu ayetten çıkaracakları direktif ve ibretlere kısaca bir göz atalım. Bu direktifler bütün davayı yüklenenleri kapsam içine alır. Böylece bu dinin yer ve zaman şartlarından bağımsız davetçiliğin metodunun esaslarını, insanları İslam'ı hayata davet yolu çetindir. Tesliklerle, sıkıntılarla kaplıdır. Der ki, Yüce Allah'ın hakka yönelik desteği, zaferi mutlaka gerçekleşecek. Bunda kuşku yok. Ama bu destek ve zafer Allah'ın bilgisindedir. Bizim bu zaferin ne zaman gerçekleşeceğini bilmemize imkan yoktur. Onun için bu yolda yürüyen kimsenin karşılaşacağı sıkıntı şu iki faktörden kaynaklanır. Bir, davetin ilk planda yöneltildiği kimselerin yalanlamaları, karşı çıkışları, daveti yüklenenlere açtıkları savaş ve uyguladıkları baskılar. İki, daveti yüklenenlerin vicdanlarında beliren insanların kendi mefhum, ölçü ve kanaatlerinin hemen benimsemeleri. Bu kimseler tadını aldıkları, hazzını yaşadıkları gerçeğin bir an önce diğer insanlar tarafından da paylaşılması hususunda sabırsız bir arzu duyarlar içlerinde. Gerçeğe yönelik bir heyecan ve onu bir an önce başarıya ulaşma tutkusu kaplar genellikle. Bu sabırsız arzu, bu tutku karşıtlarının yalanlamalarından, yüz çevirmelerinden, savaş açmalarından ve baskılarından daha az önemli bir sıkıntı değildir. Her ikisi de bu yolun zorluğuna sebep olan faktörlerdir. Kur'an-ı Kerim'in yukarıdaki okuduğumuz ayetlerinde dile gelen direktifi bu sıkıntıya çare ve çözüm getiriyor. Şöyle ki, sözünü ettiğimiz ayetler bize anlatıyorlar ki, bu dini yalanlayanlar ya da ona ilişkin davete karşı savaş açanlar, benimsemeye çağrıldıkları mefhum, ölçü ve kanaatlerin kesinlikle doğru olduklarını biliyorlar. Fakat onlar bu bilgilere rağmen bu çağrıya olumlu karşılık vermiyorlar. İnatla ve ısrarla bu mefhumları ve ölçüleri reddediyorlar. Çünkü canları yalanlamak ve alay etmek istiyor. Yoksa bu gerçek doğruluğunun kanıtını beraberinde taşıyor. O fıtrata hitap ediyor. Fıtrat canlı oldukça ve algılama cihazları sağlıklı oldukça buna olumlu cevap verir. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi اِنَّمَا يَسْتَج۪يبُ اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Ancak işitebilenler olumlu cevap verebilirler. Bunların hepsi işin bir tarafını oluşturur. Diğer tarafına gelince Yüce Allah'ın yardımı zafere mutlaka imdada yetişecektir. Bunda şüphe yok. Bu yolda olup biten her şey Yüce Allah'ın son aşamada zaferin gerçekleşmesine ilişkin kanunu nasıl aceleye getirilip öne alınamıyorsa, nasıl onun bu yoldaki kesinleşmiş hükmü değiştirilemiyorsa, aynı şekilde bu yardımın, bu zaferin gerçekleşme zamanı da öne alınamaz. Bu zamana ilişkin kesin hüküm değişmez. Daveti yükleyenlerin nusretin Allah indinden olup zamanı gelince Allah'ın nusreti vereceğine iman etmesi ve bu yolda çalışarak eziyetlere, yalanlamalar karşı koymasıdır. Çünkü İslami hayata davet eden kimsenin nusretin gecikmesinden dolayı sabırsızlığa kapılmadan, mırın kırın etmeden eziyetlere katlanması ve hiç kuşku duymadan son gülenin kendisi olacağına inanması gerekir. Allah'ın nusretinin gecikmesinin veya belirli surenin sonuna ertelenmesinin gerisinde yatan maksadın kendisinin imtihana çekilmesi olduğunu kavraması gereklidir. Kur'an'ın bu ayeti peygamberin ve onun arkasından gelen her kuşaktan daveti yüklenenlerin rolünü, fonksiyonunu belirliyor. Bu fonksiyon fikirleri tanıtma, davet etme, yola devam etme ve yolda karşılaşılacak olan sıkıntılara sabırla katlanmadır. insanların kendi mefhum, ölçü ve kanaatlerini kabul etmemeleri karşısında kendisinin sıkıntıya düşmesi de Allah'ın insana verdiği kabul etmeme yetisini değiştirecek değildir. Onun hesabı görevi yapma, sabretme, bağlılık gösterme ve emredildiği yolda dosdoğru sapmadan yürümesidir. Bunun ötesinde insanların işi Yüce Allah'a kalmıştır. Bir de şunu unutmamak gerekir. Bu din Yüce Allah'ın insanlar tarafından benimsenmesini istediği ilkeleri ve özellikleri bakımından orijinal olduğu gibi uygulama yöntemi ve insan fıtratına hitap etme üslubu bakımından da orijinaldir. Kendine özgü bir kimliğe sahiptir. İncelemekte olduğumuz bu ayetler grubunda Kur'an'ın insan fıtratına nasıl hitap ettiğini somutlaştıran bir örnek vardır. Bu örnek birçok benzerinin sadece bir tanesidir. Bu örnekte insan fıtratı ile evrensel varlık arasında bağ kuruluyor. Evrensel mesajlar insan fıtratına yansıtılıyor. İnsan varlığı bu mesajları algılasın diye uyandırılmaya çalışılıyor. Çünkü Yüce Allah eğer bu mesaj insan fıtratının derinliklerine güçlü bir frekansla ulaşırsa fıtratın ona da karşılık vereceğini iyi biliyor. Nitekim o bize ancak işitebilenler çağrıya olumlu karşılık verirler buyuruyor. Esselamu aleyküm.